You can't break me, never make me, but the soft the beast is outlaw style. Got a brother off the street. Merhabalar sevgili dinleyenler, Pop Kültürü'nün 21. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bize gösterdiğiniz teveccühü karşılıksız bırakmak istemedik. Umut Aksu'yla yaptığımız March Madness özel bölümü çok güzel geri dönüşler aldı. Biz de fırsat bu fırsat, bizim de çok hoşumuza gitti kolej basketbol konuşmak. İkinci bölümü çekelim dedik. Konuğumu o yüzden hoş geldin demek istiyorum. Nasılsın Umut'cum, ne var ne yok?
Hoş bulduk Mustafa. İyiyim valla, her şey yolunda. Çok yoğun bir hafta sonu geçirdik geçtiğimiz hafta. Hem Elite 8 hem Sweet 16 olmak üzere. Üzerine de hafta içi de havalar burada çok kötü oldu bir anda. Yağmurlar yağdı, ortalığı sel götürdü falan derken. Yorucu bir hafta oluyor benim için. Ama tabii ki de Final Four heyecanıyla önümüzdeki hafta sonuna gözümüzü çevirdik. Final Four özelinde çok büyük bir heyecan beklemiyorum açıkçası cumartesi için, ama pazartesi final maçı umarım daha fazla upset de görmeden iki powerhouse'un karşılaşacağı bir final maçı şeklinde olur diye umuyorum. Senin için nasıldı? Bu hafta sonu takip edebildin mi March Madness'ı? Nasıl geçti senin için her şey?
Abi vallahi açıkçası sayende inanılmaz sardığım yeni bir hobim oldu diyebilirim herhalde. Yani seninle yaptığımız bölüm öncesi özellikle hani hakim olmak için o bir baktım. Üzerine işte tam da aslında turnuvanın en böyle keşmekeş kısmı, işte son 16, son 8 kısmında çok keyifli oldu benim için özellikle. Hani senin de önerdiğin maçları, önerdiğin takımları takip etmeye çalıştım. Tabii aralarından birkaç tane sıyrılan oldu. Ben bir bandwagon taraftar olarak NC State hikayesini açıkçası mesela çok beğendim. Detayına da gireriz devamında bölümün. Ama yani dediğin gibi benim de aldığım izlenim, iki favori var zaten şu an kalan dörtlüde. Onların finalde gitmesi için güzel bir yol var diyeyim. Ufaktan sohbetimize başlayalım. Yani birazcık hem son 16 hem son 8'deki yollarını konuşmak istiyoruz Final Four takımlarının. İstersen oradan başlayalım. Öncelikle turnuvanın muhtemelen tartışmasız favorisi UConn'un birazcık yoluna bakalım istiyorum. Yani çünkü hem Sweet 16 hem Elite 8'de tamamen vura kıra geçtiler rakiplerini. Yani iki maçta da 52 sayıda tuttular. Önce San Diego, sonra Illinois'u, ki Illinois kısmında sen biraz daha açarsın. Orada da Illinois'da tabii turnuvanın en önemli hücum takımlarından biri olduğu için onlara 52 sayıda tutmaları aslında büyük de bir gövde gösterisi oldu. Sen nasıl buldun? UConn senin de favorilerinden biriydi.
Abi UConn beni çok şaşırtmadı geçtiğimiz hafta sonu Sweet 16 ve Elite 8 turlarında. Yani Sweet 16 özelinde zaten çok bir beklentim yoktu. San Diego State ne kadar geçen senenin final revanşı olsa da UConn hiç ter bile atmadı. Yani son çeyrek diyorum, ikinci yarı son 8 dakikada artık yedekleri aldılar. Çocukları oynattılar. Koç Dan Hurley'nin oğlu girdi. Oğluna bir top verdiler. Oğlu da böyle yeni başlıyor artık oynamaya oralarda. Freshman olarak gelmiş. Böyle kısa boylu, takımın maskotu modunda bir çocuk. Çok böyle güle oynaya Elite 8 turuna yükseldiler. Elite 8 tarafında tabii önemli bir maç vardı aslında, Illinois maçı. Yani geçtiğimiz first round, second round ve Sweet 16'den sonra UConn'un karşısına gerçek anlamda bir rakip geldi yani aslında Illinois olarak. Illinois'da turnuvanın en iyi ikinci hücumu aslında. Ve bir önceki turda da turnuvanın en iyi savunma takımını mağlup ederek, Iowa'yı mağlup ederek buraya gelmişlerdi. Zaten turnuva boyunca, yani market tarafında da bunu gördük, sonradan da buralara değiniriz ama genel olarak iyi hücum, iyi savunmayı hep mağlup etti. Yani geçmişte kalan bu hücum maç kazandırır, savunma şampiyonluk getirir konseptini birazcık değiştirmiş oldu bu turnuva algı olarak. Illinois maçına da aslında ilk yarıda Illinois çok skoru da yakın götürüyordu. Terrence Shannon Jr., Illinois'in en iyi oyuncusu. Turnuvayı da 28 sayı ortalamayla götürüyordu ve turnuvanın sayı kralıydı. Kendisinden çok bir katkı alamadılar. Maçı da 8 sayıyla tamamladı Terence Shannon Jr. Bence en büyük etken buydu zaten. Illinois'in ikinci yarıda daha fazla tutunamamasıyla alakalı. Ama özellikle ikinci yarının ilk 5 dakikası UConn gerçekten saçma sapan bir seviyeye çıktı. Yani 30-0 bir seri yaptılar ki 30-0 bu seviyede turnuvanın en iyi ikinci hücumuna karşı olacak iş değil yani. Sen de izlemişsindir diye düşünüyorum. UConn gerçekten hiç şakaya gelmiyor. Yani özellikle yanlış şut tercihleri, işte ikinci şans vermeler, top kayıpları, bunlar her zaman UConn için hızlı potaya direkt olarak gidilen sayılara gebe oluyor. Onun dışında özellikle bu turda Kligan çok büyük fark yarattı. Pota altında Illinois gerçekten Kligan'a bir çare bulamadı. Ama Kligan'ın dışında da zaten UConn'un yani backcourt'u da çok güçlü. 3 tane oyuncuları var. Castle, Newton ve Haraban. Bu üçü gerçekten yani biri olmazsa diğerine gidiyor her zaman top. Ve bir şekilde üretiyorlar yani. Hiç şakaya gelmiyor. Yani bir UConn takımını yenmek için gerçekten kaç sayı atmak gerekiyor ben bilemiyorum açıkçası. Bir NBA takımı edasıyla oynuyorlar yani. Artık 100 mü gerekiyor, 120 mi gerekiyor? Olacak iş değil yani. Bir anda 30-0 seri yaptılar. 25 sayıyla da maçı yine güle oynaya kazandılar. Bakalım yani Final Four'da da Alabama ile eşleştiler. Oraya Alabama'nın da yolculuğunu konuşuruz ama turnuvada şu görüntüye de baktıktan sonra en büyük favorinin UConn olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Sen nasıl değerlendiriyorsun UConn'u?
Abi yani dediğin gibi biraz hani diğer takımlarda yine birer öne çıkan oyuncu varken UConn'da biraz daha dağılım var gibi geldi. Tabii ki de Klingon diyorlarmış. Ona doğru lakabı da sevdim. Güzel bir kimya var gibi yani. 5 oyuncu arasında daha güzel eşit bir dağılım var. Kim maç bir öne çıkıyor. İşte kim maç diğeri. O açıdan çok iyiydi. Bir de şimdi geçen seneden gelen bir rekorları da olduğu için aslında hani hiç kaybetmeler. Son 8 maçta 320 dakika ediyor. 300 dakikasını önde götürmüşler bu son oynadıkları 8 March Madness maçını. Bence bu da çılgın bir istatistik yani.
Şöyle bir ekleme yapayım Mustafa. Bu turnuva toplamda 20 saniye geriye düşmüşler. Bu da birinci raundun ilk 20 saniyesinde yedikleri iki sayılık basketmiş. Yani bu bence çok korkunç bir metrik tek
İnanılmaz.
başına.
Gerçekten öyle. Bir de hani en son 2009'da Final Four'da kaybetmişler. Hani Final Four karneleri de çok iyi. 10'a 1 şeklinde gördüm. Yani bence şu an gerçekten hani en korkulacak takım olduğunu düşünüyorum. Yani maçlarını izlemek de keyifliydi. Tabii bu tarz turnuvalarda biraz daha böyle son saniye çekişmesi vesaire istiyor insan ama takım güçlüyse de yapacak bir şey yok. Belki finalde bize o tadı verirler diyerek istersen UConn'un rakibi ve biraz bu dörtlü içinde hani NC State'in biraz daha Cinderella hikayesi gibi gitmesinden dolayı unutulan takımı diyebiliriz Alabama. Yani en az konuşulan, üzerinde en az hype olan takımlardan biri. Ama onlar da baktığımızda North Carolina'yı yenerek geldiler. O da hani hiç küçümsenmeyecek bir başarı bence. Ne düşünüyorsun sen? İlk Final Four'larıymış bu arada. Program tarihinde daha çok Amerikan futbolu takımıyla meşhurdur Alabama. İyi running back yetiştirir. Sen nasıl gördün? Yani bu buraya gelene kadar ki özellikle biraz North Carolina kısmına da değinmeni isterim.
Alabama tabii final maçını aslında Sweet 16'de North Carolina'ya karşı oynadı. Çok da ciddi bir reaksiyon gösterdiler North Carolina'ya. Benim turnuva boyunca izlediğim en iyi maçtı North Carolina Alabama maçı. Ta ki Tennessee Purdue maçına kadar ama onu ayrıca konuşacağız tabii. Genel olarak North Carolina ile başa çıkmalarındaki en büyük yatan sebep inanılmaz bir üçlük hacmiyle hücum ediyorlar. 16 tane üçlük attılar yani North Carolina'ya karşı. Bu acayip bir sayı. Ama tabii UConn'a 16 mı, 36 mı, 56 mı artık kaç üçlük gerekir bilmiyorum yani bu adamları yenmek için. Ama North Carolina maçında hem belli bir sertlik de gösterdiler North Carolina'ya. En büyük bir numaralı şut opsiyonları RJ Davis'i devre dışı bıraktılar yani. Burada tabii biraz North Carolina'nın da sorunları oldu. Özellikle coach adjustment'ları neredeyse hiç çalışmadı. RJ Davis'in üzerine çok gittiler. Onu sürekli bir aktive edelim derdine de düştüler. Geri kalan yandaki oyuncuları çok fazla dahil edemediler bence maça. Ki bu arada maçı da iki sayıyla kaybettiler ve maçın sonunda tam kolejde olacaktı bir olay yaşandı. Maçın bitimine bir dakika kala North Carolina bir sayı öndeyken, hücum ederken sahada 5 oyuncunun 4'ü NBA draft prospectken alakasız center pozisyonunda oynayan bir oyuncu topu eline aldı. Şut süresinin de dolmasına 20 saniye varken kaldırıp bir üçlük atayım dedi. Bir kahraman olayım. Benim de adım artık DJ Burns'ün yanında bir yerde gözüksün diye. Böyle bir denedi şansını. Top çembere bile değmedi tabii ki. Sonra geldi Alabama oradan maçı da getirdi. Hak ederek de kazandıklarını düşünüyorum. Yani çünkü North Carolina'ya karşı North Carolina gibi oynadılar. Bir önceki podcast'te de konuşmuştuk zaten bunu. Yani ben Alabama'nın North Carolina tarzı bir takım olduğunu düşünüyorum demiştim. Sadece tek fark imza isimler Alabama tarafında çok yok diyordum. Ama tabii bu imza isimler birazcık yani imza olmayan isimler kendi hikayelerini de yaratıp North Carolina'yı dize getirmeyi bildiler. Sonraki turda da Arizona'yı upsetleyen Clemson'a karşı bir maç yaptılar. Clemson da tabii daha savunma ağırlıklı bir takım. Alabama daha şut ritmine dayalı bir hücum kimyasına sahip bir takım. Clemson başta Alabama'yı birazcık daha kontrol altında tutmasına rağmen ikinci yarıda Alabama yine bir açıldı. Üçlük üzerine üçlük derken maçı çift hanelerde götürüp maçın sonuna doğru da Clemson'un ufak bir çabasına rağmen 7 sayıyla maçı kazandılar. İlginç bir Elite Eight matchup oldu tabii Alabama Clemson. Gerçekten bir kolej futbol Final Four matchup'ı gibiydi. İki tane futbol programı çok güçlü takım. Benim gönlüm tabii Clemson'dan yanaydı. North Carolina'ya Alabama'nın yaptıklarından sonra ama Alabama bir kez daha iyi hücum, iyi savunmayı yener tanımına da uyacak bir şekilde maçı bu noktaya getirdi. Final Four'da da UConn'un rakibi oldu. Ama dediğim gibi yani UConn'a karşı maç kazanmak için en iyi gününde olman lazım ve her şeyi de çok ekstra yapabiliyor olman lazım. O yüzden bu noktada Alabama'nın UConn karşısında çok bir şansı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Pota altında da yine çok ciddi oyuncuları da yok. Clemson da pota altında Alabama'yı çok zorladı özellikle Elite Eight maçında. UConn yine Cligan'ın elini kolunu sallaya sallaya kolay bulduğu basketlerle Final Four'u da geçip final maçına rahat bir şekilde çıkacağını düşünüyorum.
Ya muhtemelen bizi yüksek skorlu bir maç bekliyor. Zaten Alabama skor konusunda çok iyi, dediğin gibi üçlük yüzdeleri, özellikle çok iyi oyuncuları var. Mark Sears gibi, ben çok beğendim onu. Ama tabii birazcık scout raporlarına falan bakınca hani ikinci round belki tarzı olduğunu görünce tabii şimdi insanlar izleyince böyle abi bu adam Jalen Brunson gibi falan, hani biraz da kısa şutör falan olunca benzetmeler yapılmış ama çok zor yani. Bence ligin dışında kalır. G-Lig'den dişiyle tırnağıyla bir yere gelirse gelir havası hissettim. Ama dediğin gibi yani Klingon'u kimin savunacağı en büyük soru işareti muhtemelen. Çünkü çok net bir böyle hani boyalı alan savunucusu yok Alabama'nın. O yüzden iki taraf için de işte farklı yollardan skor üretebilecekleri yüksek skorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii UConn dış perimetre savunmada Alabama'yı zor duruma sokarsa yine UConn için kolay bir galibiyet de olabilir diye düşünüyorum. Ufaktan diğer ağacın kısmına geçelim. Biraz daha gündemin civcivli olduğu kısım diyebiliriz o tarafa. Çünkü bir yanda Purdue ve Zach Edey fenomeni, bir yanda NC State ve DJ Burns fenomeni. Ben NC State'ten başlayalım istiyorum. Çünkü şimdi kalan takımlar içinde işte bu Cinderella hikayesi geyiğine en uyan takım konumundalar. Marquette'i yendiler. Bizim üzüldüğümüz bir maç oldu. Gerçekten hani maçı izlerken Marquette bir noktada hani koparır çevirir hissiyatıyla izledim ama sonra gelmeyeceğini anladım ve hani demek ki böyle oluyormuş upsetlerde hissini yaşadım. Sen de Marquette'i birazcık tuttuğumuz için o açıdan. Ardından yine Duke'a aynı şekilde güzel bir basketbol oynadılar. Tabii Wolfpack gerçekten Wolfpack gibi oynadı bence. O açıdan hani takım olguları çok yüksekti. Üstüne bir de DJ Burns'ün çok abartmayayım ama mini Jokic tarzı top dağıtımlı oyunu, posta alıp falan. Size olarak çok old school bir pivot. Hani Glenn Davis'in kolej yılları olabilir anımsatacak insan. Ama genel olarak yani turnuvanın en güzel hikayesini yazdılar şimdiye kadar. 1983'ten beri de ilk Final Four'ları oluyor. Sen nasıl buluyorsun bu NC State fenomenini, DJ Burns'ü? Senin de yorumlarını duymak isterim.
Mustafa, ben birazcık daha hikayeyi başa sarmak istiyorum. Çünkü ilk turlarda NC State yine çok dikkat çekmişti. DJ Burns'ün de medyatik hareketlerinden ötürü. Tabii çok oynadıkları rakipler ilk iki turda çok iyi değildi. Çünkü Oakland Kentucky'yi upsetlemişti. Sonra Oakland'ı ile eşleşmişti NC State. Öyle olunca biraz rahat ilerlediler. Turnuvada da böyle sanki biraz şansları da yaver gitti gibi bir ortam oluştu. Ama ben şeye değinmek istiyorum burada. Bu turnuvaya gelirken NC State ACC konferansını kazanarak geldiler. Ve ACC konferansı da zaten turnuvanın şu an en başarılı konferansı olarak gözüküyor. İçerisinde Duke var, North Carolina var. Yine aynı şekilde San Diego State var. Bayağı güçlü bir konferans yani. Ve bu konferansın da final maçında rakip takım 3 sayı öndeyken 2'de 0 faul atıp sonrasında da NC State'e faul yapmayıp NC State'in son saniye üçlüyle maçın uzatmaya gitmesiyle birlikte NC State uzatmada ACC şampiyonu oldu. Ve bu sayede aslında turnuvaya geldi. Bu maçı kazanmasalar bu turnuvada olmayacaklardı bile. Aslında bu tam böyle olur ya, sezon sonlarında şampiyonluğu getiren maç, şampiyonluğun hikayesi tam oraya konulacak cinsten bir maçtı bence. Tabii bu saatten sonra da onun da rüzgarını arkalarına almalarıyla birlikte ilk iki turda sürprize değer vermeden güzel bir şekilde ilerledi NC State. Tabii Texas'taki yendiler ilk turda. O da çok değerli bir galibiyetti ama özellikle Marquette galibiyeti gerçekten çok etkileyiciydi. Yani DJ Burns Marquette'a karşı kağıt üzerinde çok ciddi bir performans göstermemiş olsa da pota altını inanılmaz kapattı gerçekten. Tyler Kolek turnuvada benim gözümde en iyi 5-6 oyuncudan biriydi. Neredeyse hiçbir şey üretemedi. Marquette'in de dış şutları girmemeye başladı. Öyle olunca NC State yavaş yavaş işledi. Ve maçı da kazanmayı bildi. Sonrasında tabii Duke ile eşleştiler. Bu çok enteresan bir eşleşme oldu. Yani benim bu noktada artık Duke herhalde Final Four'a gider. Zaten Mustafa ile de konuşmuştuk. Coach K sonrası bir hikaye yazıyorlar. Bu arada Duke'a dair bir şey daha öğrendim Mustafa. Turnuvanın tek transfer yapmayan takımıymış. Böyle bir Duke Brotherhood modunda giden bir havaları da var. Gerçekten
İyidir.
çok bağlılar birbirlerine de. Ama yani bu maçta da DJ Burns yine maçı müthiş bir şekilde domine etti. Zaten maç sonrasında da senin Jokic benzetmene ek olarak ben de şunu ekleyeyim. Jokic çıktı konuştu yani. Ki Jokic de hiç yani konuşan bir insan değildir. Biliyorsun yani adama soruyorlar Thanksgiving'i kutlayacak mısın diye. İlgilenmiyorum bile diyen bir adam. Adam açmış, kolej turnuvasını izlemiş. Orada DJ Burns'ü görmüş. Onunla alakalı 2-3 cümle kurması bile çok değerli bence DJ Burns için. Duke galibiyeti tabii çok etkileyiciydi. Bir de ek olarak şunu söyleyeyim DJ Burns ile alakalı. Yani tabii bu internette haberleri gördüğümde başta birazcık yine polemik niteliğinde bir haber gibi düşünüyordum. Bu işte NFL tarafından da ilgi gördüğüne dair olan haberleri okuduğumda. Fakat sonradan şunu öğrendim. NBA draft combine'lara her zaman bir tane NFL draft uzmanı da gidermiş ve bundan işte 10 sene önce böyle bir tane NBA'den bir oyuncuyu çekmişler. Tabii ismini çok bilmiyorum ben de ama offensive line pozisyonda oynayan bir oyuncuymuş. DJ Burns'u da ciddi olarak offensive line prospect olarak değerlendirmeye başladıkları konuşuluyor açıkçası ki bu konuşmalar da Amerika'da genelde doğru haber olduğu zaman oluyor. Yani bunlar ESPN'in, CBS'in yaptığı haberler. Enteresan bir hikaye olabilir gerçekten. Bu adam turnuva başlamadan önce vending machine, bu işte para atma makinaları işletmesi olan, böyle işte yanda da hobi olsun diye basket oynayayım, birazcık işte böyle düzgün çocuk olayım, maç sonraları işte güvenliklerle fotoğraf çekileyim, işte çocuklara formamı vereyim tarzında takılırken, bir anda bir NFL tarafında da profesyonel bir kariyer yaratabilecek bir noktada büyük ihtimalle.
Ya bu arada dediğine hemen ufak bir ek yapayım. Ben de birazcık ne yapmış ne etmişe bakarken Tennessee'de ilk kolej kariyeri başlıyor. Sonra 2021 draftına giriyor. Muhtemelen senin dediğin o NFL scoutları şu an DJ Burns'un farkına varmadılar. Belki de birkaç senedir izledikleri, hani bu adamda kumaş var dedikleri bir oyuncu olabilir. O açıdan hani şu anki popülerlikle birlikte ben de NFL yolunu açık görüyorum açıkçası. Bir de fun fact vereyim. Acayip de iyi bir müzisyenmiş. Piyano, saksafon, bas gitar. Tarz bir arkadaşımız belli.
Valla 5 pahlavanda 5 marifet Mustafa yani. Adam nereye el atsa dünya çapında fark yaratan bir oyuncu yani. Çok etkileyici bir adam. Güzel de bir karakter. Final Four'a gidince hemen bir parti vermiş. İşte bir toplamış North Carolina halkını bir evinin önünde. Böyle güzel fotoğraflar vardı. Güzel yani. İyi de bir mental yapısı olduğunu da düşünüyorum. Yani bu maçların yoğunluğunu kaldırmak kolay değil ki. Bu isim okulları yenmek hiç kolay değil. ACC turnuvasını kazan. Git Elite 8'te Duke'u ele sonra. Bunlar hiç hafife alınacak şeyler değil. Yürüye dur valla DJ Burns diyeceğim ama tabii Final Four'da da turnuvanın bölüm sonu canavarına karşı çıkacak. Bakalım yani o tarafa da geçeriz birazdan.
Ya ben yine maçını izlerken hani ya benim en fokus izlediğim takım NC State oldu. Hani DJ Burns'un yanı sıra Muhammed Diarra ile DJ Horn'u da çok beğendim. Hani Muhammed Diarra özellikle biraz Burns işin olay kısmını yaparken sanki o biraz arka toplayan bir profildeydi. Özellikle çok rebound çektiği bir maç var. Market olması lazım. DJ Horn'da üçlükleri çok iyiydi. Yani yer yer böyle tam mood kırıcı üçlükler atıyor. Bir an böyle market dönecek işte ya da aynı şekilde Duke farkı kapatacak gibi hissederken bir anda üçlükleriyle böyle buz kestiriyordu sahaya. O açıdan çok güzeldi. Ya bir de Duke maçı son 5 yılın en çok izlenen Elite Eight maçı olmuş. 15 milyon izlenmiş. İnanılmaz bir istatistik bence bu da. O yüzden Purdue NC State eşleşmesinin de belki bir Final Four rekoruna imza atabileceğini düşünüyorum. Diyeyim ve dediğin gibi bölüm sonu canavarına bizim March Sadness beklediğimiz ama bir türlü o Sadness'ın gelmediği Purdue'ya geçelim. Onlar belki de en zor yoldan gelen takım diyebiliriz. Önce Gonzaga sonra Tennessee ile çarpıştılar. Ve hepsinde Zach Edey galip gelmeyi başardı Zach Edey önderliğinde. Ve hani Zach Edey'nin bir durdurulamaz imajı var şu an. O açıdan da bu matchup'ı bekliyorum özellikle. Ve şöyle bir istatistik var. Hani Zach Edey'nin şu anki turnuvadaki etkisini sadece göstermek adına. Turnuva tarihinde 30 sayı 15 rebound ortalama yapan çok az oyuncu var. İşte Jerry West, Wilt Chamberlain, Alvin Hayes. Yani bayağı NBA'in büyük isimlerinin arasına kendini sokmuş durumda. O açıdan gerçekten merak ediyorum yorumlarını. Özellikle hani biz hayalenecek diye sürekli seninle birbirimize zeki diye şeyleri atıp duruyoruz.
Gerçekten Purdue beklentilerimin çok üzerine çıktı. Bu arada hala March Sadness'ı gerçekleştireceklerine inanıyorum. Tabii artık Sadness olur mu? Final maçını kaybetmek o da ayrı bir konu ama yani ben de Purdue'ya dair şöyle bir istatistik vereyim Mustafa. 1980'den beri ilk Final Four'larına gidiyorlar. Ama bir yandan da turnuvanın en çok maç kazanan da okulu. Yani bu çok ciddi bir loser okulu olduğunu aslında Purdue'nun bizlere gösteriyor. Ama bu turnuvada da gerçekten bunun tam karşıtı bir performans sergiliyorlar. Gonzaga maçı beni şu açıdan çok etkiledi. Gonzaga gerçekten ideye bir çözüm buldu aslında. Purdue bu sefer de dış oyunculardan bir verim yarattı kendisine. Yani yanlış hatırlamıyorsam Ide ilk yarı yani 10 sayıyı bile geçemedi. Ama Lawyer bu sefer devreye girdi ve üçlüklerle hep maçı böyle bir 6-8 sayı bandında götürdü. Gonzaga hep bir yaklaştı ama dış oyuncular da biz buradayız dedi yani oturdu. Bu da aslında final maçı için birazcık daha beni umutlandırıyor. Çünkü gerçekten UConn'a karşı tek başına yani dünyanın en iyi basketbolcusunu bile getirsem ben bir düşünürüm açıkçası. Ama gerçekten takım olarak da beni çok etkilediler. Ama tabii turnuvanın en yoğun maçı olan Elite Eight maçı Tennessee'ye karşı müthiş bir maça sahne oldu. Yani benim de en sevdiğim oyuncu olan Dalton Knecht ve bir yandan turnuvanın en iyi oyuncusu olmasına rağmen benim de en sevmediğim oyuncu olan Zach Edey müthiş kıyasıya bir mücadeleye girişti gerçekten. Maç çok yakın gitti. Tennessee öne de geçti. Bu maç birazcık daha maçın sonunda kim daha iyi oynarsa o kazanır noktasında bir maç olarak gidiyordu aslında. Yani şöyle bir istatistiklere de bakıyorum. Yani Zekidi zaten turnuva rekoru kırdı galiba. 40 sayı 16 rebound yaptı. Ki toplam turnuva istatistiklerinde de senin söylediklerine ek olarak ben de şeyi söyleyeyim. Sayı ve reboundta toplamında Larry Bird'ü geçmiş. Yani bu isimler hafife alınacak isimler değil. Ne kadar kolej artık eskisi gibi NBA'ye oyuncu yollayan bir havuz profilinde olmasa da bu isimlerin seviyelerine gelmiş olması Zekidi'nin beni gerçekten endişelendiriyor. Diğer tarafta da Dalton tabii müthiş bir maç oynadı. 36 dakikada 37 sayı attı. %50 ile üçlük attı. Yani inanılmaz bir maç oynadı gerçekten Dalton'da. Ama maçın sonunda kalp kırıcı, yürekleri burkan Zekidi'nin Dalton'a yaptığı blok birazcık da maçı çözdü aslında. Ve yani Purdue da finale gitmiş oldu. Bakalım yani Purdue Final Four'da gerçekten NC State'e karşı çok zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası. Zekidi orayı kolay bir şekilde halleder gibi geliyor. Yani DJ Burns ne kadar medyatik de sebeplerden şey yapmış olsa da ülkenin bir numaralı insanı konumuna gelmiş olsa da yani burada çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Zorlanmalarını da istemiyorum ki güzel bir final izleyelim. Yoksa UConn yarı finalde Alabama'ya 30, NC State'e de 40 atacak. Sonra bir sene daha şampiyon olacak. Yani onu görmek kimse istemiyor tabii ki. Ama tabii bir sürpriz olma ihtimali varsa da kesinlikle NC State Purdue maçı yani. Bunu bahis oranları da söylüyor. Zaten UConn'a yanlış hatırlamıyorsam 12 sayılık bir avantaj koymuşlar. Diğer tarafta ama NC State Purdue maçının spread'i 8 sayı. Ya yani birazcık daha yakın bekliyorlar. Bakalım göreceğiz yani. İdey bence yine çirkin bir seviyede bir double-double yapıp yolunu finale doğru ilerleyecek bence. Bakalım pazartesi günü de finalde artık el mi yaman bey mi yaman göreceğiz diye düşünüyorum Mustafa.
Evet, birazdan finali de daha net mercek tutarız. Ama biraz bu konuştuğumuz eksende baktığımda yani mesela NBA'in tersine biraz daha büyük uzunları olan takımların hep burada olduğunu gördük. İşte Zeki'de, Klingon, Burns hani uzunların daha damga vurduğu bir turnuva gördük. Ya çok iyi gardlar tabii ki de var. Ama ne olursa olsun hani sanki İyi uzun daha domine ediyor gibi sanki kolej seviyesinde benim izlenimim biraz da oldu ki NBA bu kadar işte şutör uzunlar varken vesaire mesela şutör uzun çok az gördüm izlediğim maçlarda ki çoğu hani mesela Zeki de bütün sene iki tane üçlük denemiş. DJ Burns 10 tane üçlük denemiş. Yani bütün sezon dediğimiz 40 maç falan oluyor herhalde öncesi sonrasıyla. O açıdan enteresan geldi bana ama bir yandan da tabii farklı dinamik olduğunu çokça kez söyledik diyeyim. Bu arada 297 tane bracket Final Four'u doğru bilmiş. O da iddialı yani NC State'li olmaları çok muhtemel o insanların ama.
Evet, yani bu bracket'a yani yanlış söylemeyeyim ama milyon 2 veya 3 milyon civarı bir insan tabii sign up ediyor. Burada NC State'i de bu kadar insanın yazması beni de çok şaşırtmadı açıkçası ama yani günün sonuna baktığında iki tane favoriyi de bilmek çok da zor değildi açıkçası. Purdue, UConn zaten turnuva başlamadan önce turnuvanın birinci ve ikinci favorisi olarak giriyordu bu turnuvaya da. Hem regular season performansı hem bracket yolculuğu açısından. Bakalım enteresan bir final bizi bekliyor inşallah. Upsetlere gebe olmayan bir cumartesi görürüz diye umuyorum ki pazartesi ekran başına geçip kıran kırana geçen son Purdue maçını keyifle izleriz.
Evet. O zaman birazcık hani nasıl bir maç beklediğini sormak istiyorum açıkçası. Hani Zeki Dey'in belki de hani gerçekten karşısına ilk kez sağlam bir uzun gelecek. Tabii bu varsayımsal bizim tahminimiz olan finalden
Tabii DJ Burns'dan
bahsediyorum.
sonra gelecek. O da ayrı bir konu ama.
Yani evet. Ya yani sonuçta DJ Burns'ün hacmiyle yani pota altını kaplaması bilmiyorum Zeki Dey'i durdurabilir mi? Ben gözlemim hani sanki Zeki de çok şey yapmaz gibi geliyor. Çünkü biraz eleştirilen bir konu da vardı. Çok fazla böyle faullü hareket yapması vesaireye rağmen birazcık hani kayrılıyor. Yani bir dönem LeBron çok eleştirilirdi. Ne girse faul çalıyorlar. Bunda da hani Zeki de pot altında ne yaparsa yapsın faul çalmıyorlar gibi bir durum var. Bu avantajını kullanacaktır orada gibi geliyor bana. Ama evet bir son tahminini alayım seninle. Nasıl bir final izleriz? Günün sonunda hikayeyi nasıl kapatırız?
Yani benim finalden beklentim Mustafa çok ciddi iki uzun çarpışacak gerçekten bu final maçında ve birazcık birbirlerini de etkisiz hale getirip birazcık daha kısaların mücadelesi üzerinden geçecek bir maç olduğunu açıkçası düşünüyorum. Bu da tabii yüksek skora gebe bir maç yapıyor bu maçı. Tabii baktığında Yukon'un backcourt'u yani Newton olsun, Kessel olsun, Karavan olsun bunlar çok ciddi oyuncular yani. Diğer tarafta baktığımda Purdue yani Sweet 16'de bir dış hücum performansı sergilemiş olsa da bu isimlerin üzerine düşen görev gerçekten çok yüksek. Mükemmel bir maç. Hayatının maçlarının belki oynamaları gerekiyor. Purdue'nun oyun kurucu pozisyonunda oynayan isimlerin. Top kaybı kesinlikle olmaması lazım. Çünkü UConn geçiş hücumlarından özellikle bu 30-0'lık seriyi yaparken Illinois'yi perişan etti. Doğru şut tercihleri, sakin bir yaklaşım. Birazcık daha böyle Yunanistan'ın vakti zamanında Amerika'yı Dünya Kupası'nda yendiği formülde bir karşılaşma gerçekleşebilirse belki Purdue'nun bir şansı olur diye düşünüyorum ama açıkçası günün sonunda baktığında UConn'dan ben yine double digit bir galibiyet bekliyorum Mustafa.
Valla bakalım gerçekten izlemesi keyifli olacak bence de. Güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Buradan da artık böyle bir hani klasiktir ya genelde işte sezon ödülleri vesaire dağıtılır. Kolejde de benzeri şeyler var. Sana bir sorayım. Adet yerini bulsun. Yılın oyuncusu ödülünü sence kim alır? Zaten çok fazla aday yok gibi zirvede.
Günün sonunda baktığımda 3 tane isim vardı. Turnuva daha başlamadan önce. Bunlar Houston'un Shade'i, Tennessee'nin Dalton'u, Purdue'nun da Zach Edey'iydi. Tabii Shade çok talihsiz bir şekilde NC State'e karşı Sweet 16 maçında ilk yarıda sakatlandı ve turnuvayı da bitiremedi sonrasında. Yani maçı da bitiremedi. NC State biraz oradan da bence güç bulmuştu. Ne kadar ödüller regular season'a göre dağıtılsa da March Madness sonrası açıklanıyor oluşuyor. Hep insanlar üzerinde bir soru işareti yaratıyor. Ve bu turnuvada da özellikle Zekidi'nin bu hormonlu istatistikleri ne yazık ki MVP ödülünü de Zekidi'ye getirecektir diye düşünüyorum. Zekidi de bu arada kendi tarafında da yine bir imaj çalışması yapıyor. İşte hayatım boyunca benden endişelenildi, hep reddedildim vesaire vesaire gibi açıklamalar yapmaya başladı. MVP ödülünü de birazcık kazdığını düşünüyorum. Ama bilmiyorum Mustafa, yani ben çok tasvip etmiyorum bu hareketlerini. Sonradan Zekidi'nin birazcık böyle hayatının detayları ortaya çıktı. Yani bakıyorsun IMG Akademi'de başlamış basketbola. Zaten IMG Akademi çoğu NBA oyuncusunun da yolunun geçtiği bir okul aslında Amerika'da. Ondan sonra Purdue ve Baylor gibi çok ciddi okullardan teklif alıyor. Geçen senenin zaten MVP'si. Yani kim bu adam için tereddüt etti çok anlamıyorum. Ki zaten 7-4'te boyu var yani. O yüzden tüm bu yarattığı algılarla da birlikte ve tabii istatistiklerinin de getirisiyle ve son olarak tabii Tennessee'ye karşı da bir maç yaptı. Dalton'u yenmesi de bence çok etkileyiciydi. Çünkü baktığında turnuvanın en iyi iki oyuncusu mükemmel bir maç oynadı daha iyi bir kıyaslayacak bir ortamda olduğunu düşünmüyorum aslında bu iki oyuncuyu. Günün sonunda Zach tabii ağır bastı yani Dalton'a karşı. Ki yani Zach'in çoğu hücumu aslında pot altından gerçekleşiyor. Dalton aynı zamanda bir dış şutör. Buna rağmen daha fazla sayı buldu. Daha fazla tabii faul alması birazcık daha kolay oluyor ama yani bunların toplamının getirisiyle birlikte Zekidi'nin ben çok da zorlanmadan MVP ödülünü alacağını düşünüyorum açıkçası. Onun dışında hani şöyle bir adet tam yerini bulsun diye ben bir de sana first team'imi de söyleyeyim ki Dalton'a da kredisini vermiş olayım aynı zamanda. Tabii oyun kurucu ağırlıklı bir ilk 5 ben söylemek istiyorum Mustafa. Houston'dan Shade'i söylemek istiyorum. Yani turnuvaya gelirken de tabii çok A sınıf bir draft prospect olarak geliyordu ve beklentileri de veremedi ama yine de regular season performansından ötürü first team'i hak ettiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra UConn'un Newton'unu koymak istiyorum ilk 5'ime. North Carolina'dan RJ Davis'i söyleyeceğim. Ne kadar Alabama'ya karşı çoklama performansı göstermiş olsa da tüm sezon ve tüm turnuva boyunca çok etkileyici bir performans göstermişti. Onda hakkını vermek istiyorum. Son ikiye de tabii Dalton'la Zeki söylemezsek olmaz. Bu şekilde benim turnuva ilk beşimde. Daha doğrusu sezon ilk beşim.
Güzel valla. Dediğin gibi yani burada biraz turnuva öncesine de bakıldığı için belli başlı isimler hani çok net bir şekilde kazanacak bence senin bahsettiğin 5. Ama onun dışında tabii turnuvaya renk katan oyuncular görmek de güzel, keyifli. Vallahi hani ben de March Madness'ın içine beni bu dünyanın içine soktuğun için sana bir kere daha teşekkür ederim. Bak ne kadar büyük bir organizasyon olduğunu şuradan çıkaralım. LeBron James sıkı takip ettiğimiz podcast'inde March Madness oynamamanın içinde büyük bir ukde olduğunu, 21 yıldır her sene bu zaman geldiğinde bu hissiyatın aklına düştüğünü söyledi JJ Redick'e.
Ama bir
Yani
yandan da tabii şimdi Brony sayesinde de bu turnuvanın tamamen içerisine de girmiş şekilde görüyoruz. Yani geçen haftaki podcast'inde bir kolej basketboluna bir salladı LeBron. Tabii haklı bir sallamaydı. Birazcık şeyleri eleştirdi. Oyun dinamiklerinde çok basit hataları olduğunu söylemişti. Hatta coaching adjustment'larda da biraz yakınmıştı. Ki bu coaching adjustment'ları da özellikle Sweet 16 ve Elite 8 turlarında ciddi bir şekilde gördük yani. North Carolina'nın turnuvadan elenişi olsun. Iowa'nın çözümleri Illinois'un düzeltiyorum. Çözümleri üretemeyişi UConn'a karşı. Aynı zamanda tabii daha geçtiğimiz turlarda yine Caleb Love'un Arizona'yla sürekli deneyip bir türlü sonuca ulaşamayışı. Yani bu temel fundamental sorunları kolej basketbolunda ne yazık ki görüyoruz. LeBron da biraz buna yakınmıştı. Hak veriyorum ama bir yandan tabii reytingi de heyecanı da birazcık bunlar getiriyor aslında turnuvaya. O yüzden günün sonunda keyif aldığımız güzel bir sezonu geride bıraktığımızı da düşünüyorum Mustafa.
evet, yani orada ben de şu açıdan katılıyorum. Ya bazı koçlar da bazı programların başında recruitment kabiliyetleri yüzünden getiriliyor ki ülkedeki iyi prospektleri programa çekebilsin. Hani o NBA koçları kadar hani oyunun fundamentalinde ya da maç içi düzenlemelerde sıkıntı yaşayabiliyorlar bence de. Yani çünkü çok böyle organize bir basketbol yok her dakika. Onu da buram buram hissediyorsun. Ama LeBron'u da bir Ohio State'le neler yapacağını görmek keyifli olurdu. Ama tabii o zaman ne olacağını bilemezdik.
O zaman
Diyeyim.
da bu 40 bin sayılar tabii girmezdi yine sıkıntıya da farklı bir şeyler görürdük. O zaman da
Farklı bir
bir
hikaye
kolej
olurdu.
efsanesi olarak tabii buralara gelirdi.
Evet. Orada Brony'nin de söylentileri çıktı. Transfer olabileceği söyleniyor. USC'de çok memnun değilmiş. Çok da isteyerek gitmişti aslında başında. Bakalım o hikayede değişik bir yere doğru yontulabilir. Çünkü anladığım kadarıyla bu turnuvada da sen de bahsetmiştin geçen bölüm. Transferler de çok hani şimdiden başladı hatta turnuva dışı kalan takımlar transfer işlerine şimdiden başladılar diye görüyorum.
Evet evet yani ciddi yani şu an daha açıklanan transferler daha Rankingi böyle 10. ile 25. olan arası takımlar böyle ufak adjustment'lar yapmaya başladı. Eski oyuncularını getirmeye başladılar. Ama yani tüm transferler arasında da benim tabii ilgimi en çok çeken de Mustafa. Onu da söylemeden geçmeyeyim. UConn'un antrenörü önümüzdeki sene North Carolina'ya gidebilir gibi haberler gözüküyor şu anda. Tabii bu daha açıklanmadı ama turnuvanın yani turnuvaya son 2 senesine özellikle damgasını vuran Coach Hurley. Bakalım North Carolina'da da North Carolina'nın mahpus talihini değiştirebilir diye umuyorum. Bakalım ilginç bir transfer dönemi bizi bekliyor turnuva sonrasında.
Evet, teşekkür ederim valla güzel yorumların için. Yine güzel bir sohbet oldu. Turnuva bitiminde de önce bir bölüm yaparız gibi. Sevdik biz bu kolej basketbol March Madness'ı. Diyerek biz dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.